Ayrım 6, sayfa 57. Sırtın eteğine gelince tırmanmaya başladık. Ev karanlığa gömülmüştü. Kırık camlı pencerenin çivilenen tahtalarla kapatılmış olduğunu fark ettik. Dayılarım kulak verdiler. Sonra dipçik darbeleriyle tahtaları parçaladılar ve eve girdik. Büyük dayı bize dedi ki, avluya geçerek bodrumda gizleneceğiz. İcap ederse sabaha kadar orada kalacağız. Pencereyi kapayınız, 6 veya 8 mum yakınız. Bir şeyler yiyiniz ve soyunmadan sofada yatınız. Anlıyor musunuz? Sofada ve ışığı söndürmeden. Gelip de sizi sorguya çekmeye başlarsalar, istediğiniz gibi cevap verin. Sizi fazla rahatsız etmeye vakit bulamayacaklar. Fakat avluya bakan pencerelerin perdelerini açık bırakın. Bu çok ehemmiyetlidir. Sofada durmayı da unutmayın. Pencereden atlayıp kayboldular. Ah bu gecenin saatleri, 1000 yıl yaşasam, yine ölürken o müthiş anları hatırlayacağım. Merhametsiz babamla ona benzeyen mahluktan nefret ediyordum. Canlarının cehenneme gitmesini candan istiyordum. Fakat bir adamın yok edilmesini istemek bir kin işidir. Halbuki onun öldürülmesine hazır bulunmak için ne olmak lazımdır bilemiyorum. Hain olmak lazımdır diyecektim fakat Kira hain değildi. Bundan eminim. Şu halde insan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey. Neden kinin yanında merhamet? İnsan neden seviyor? Neden öldürüyor? Neden biz başkalarına ve bize fenalık eden hislerin elinde oyuncağız? Yalnız kalınca ilk hareketim mumlar yanar yanmaz Kira'nın gözlerine bakmak oldu. Öldürmek arzusunda onu da aynı derecede mutaassıp buldum. Seviniyordu, mest oluyordu. Sanki misafir kabul edecekmiş gibi dekolte giyindi, süslendi ve bir dakika bile türkü mırıldanmaktan geri durmadı. Sağ elmacık kemiği üzerinde bir ceviz kadar büyük mor bir çürük vardı. Burasını kuvvetle öp dedi. Bu akşam tüfeğin ateşi onu silecek. Yarasını öperek. Kira dedim. Dayılarımızı çağırarak onlarla beraber gitsek daha iyi olmaz mı? Hayır diye bağırdı. Evvela anamızın katilini cezalandırmak lazım. Ondan sonra gideriz. Fakat bu manzaraya şahit olmak korkunç bir şey olacak. Kollarını açarak beni öperek güzel bir şey olacak diye haykırdı. Dakikalar bir kabusta olduğu gibi ağır, korkulu geçti. Babamla abimin ne bu akşam ne de sonraki akşamlar gelmeyeceği, dayıların da beklemekten usanarak tasavvurlarından vazgeçecekleri ümidini besliyordum. Fakat alın yazımız arzumuzdan daha kuvvetlidir. Kim bilir, Kira'nın arzusu belki de kaderin arzusuydu. Kira kendini seyretmek için aynaya ve dinlenmek için avlu pencerelerine koşuyor, saçlarını öpüyor, tülbendiyle raks ediyor, acayip bir gülüşle kendini yastıkların üstüne atıyordu. Sonra birdenbire düşünceli oldu, kalktı, yandaki bir odaya gitti ve küçük bir hançerle döndü. Bana soğuk bir sesle, "Görüyor musun bunu?" dedi. "Dayılarımın burada olduklarını haber verirsen, bunu kalbime saplayacağım. Sen de yalnız kalacaksın. Anamın başına yemin ederim ki bunu yapacağım." Dehşete düştüm. Bu düşünce aklıma gelmemişti. Kira'ya yalvardım. "Onu yerine koy Kira. Ben de anamızın başına yemin ederim ki bir şey söylemeyeceğim." Fakat yine de hançeri koynuna soktu. Hançeri daha yeni saklayabilmişti ki kapının menteşeleri kalbimde can çekişen birinin iniltileri gibi akislenen hazin bir feryatla haykırdı. Kira ürperdi. Gözlerinden alevler fışkırdı. Kendini sağ tarafımda minderin üstüne attı ve kulağıma fısıldadı. "Avlu penceresine sakın, sakın bakayım deme." Anahtar kilitle gıcırdadı ve ben Kira'nın yanında çivilenmiş, donmuş bir halde babamın alnı kırışmış, yumrukları sıkılmış içeri girdiğini gördüm. Ardından da abim vardı. Sırta bakan pencereyi göstererek bize ancak "Bunu kim kırdı? Ananız nerede?" diye soracak kadar vakit bulabildi. Hemen aynı lahzada iki patlama pencereleri zangırdattı. Evi sarstı ve odayı yanmış paçavra ve barut kokan kalın bir dumanla doldurdu. Kira'nın kollarına sığındım o müthiş anda. Abimin arka üstü düşmesinden ve babamın liman tarafındaki pencereden atlamasından başka bir şey göremedim. Boğulur gibi gözlerimi kapadım. Fakat hemen ardından açınca abimin duvara çarpılmış bir karpuz gibi kafası patlamış olarak yerde yattığını ve iki dayımın atladığı pencereden sarkarak babamın ardından 4 el tabanca sıktıklarını gördüm. Kira beni bırakarak odanın ortasına sıçradı ve haykırdı. Ona isabet ettiremediniz. Ona isabet ettiremediniz. Kurşun yalnız sol kulağını gördü. Cevap yerine bütün mumları söndürdüler ve küçüğü avlu tarafına çıktı. Abisi de bizi taşla itiyordu. Bizi bir sedire oturttu ve orada koyu karanlık içinde bize dedi ki: Kiralina, Dragomir, sizi belki son defa öpüyorum. Babanız ateş ettiğim halde isabet ettiremediğim üçüncü adamdır ve Ursitam'a inanmak lazım gelirse ölümüm tüfeğimin mehtabın 15'inde isabet ettiremediği adamın elinden gelecek. Tabii kalıbımı müdafaya çalışacağım ama insan kaderini yolundan çeviremez. Şimdi dinleyin. Ananızın abone olduğu hanın sahibi birazdan sizi almaya gelecek. Onun yanındaki iki oda ve lüzumlu şeyleri bulacaksınız. Yarın buraya tekrar gelecek. Şahsi eşyalarınızı alacak. Bu eve bir daha asla ayak basmayacaksınız. Kira titrek bir sesle, bizi beraber götürmüyor musunuz diye sordu. Hayır, buna hakkım yok. Biz çok çetin bir şekilde yaşarız. Siz ise kuş suyu içinde büyüdünüz. İyi ama babamız bizi öldürür. Sizi öldüremez. Esasen çok geçmeden onu gene pusuya düşüreceğiz. Hem bu sefer elimizden kurtulamaz. Nasıl olsa geberecektir. Çünkü biz ikiyiz, o yalnızdır. Canınız istediği gibi yaşayın ve bizi hiç tanımamış gibi davranın. Bizi ancak köpeğin gebermesinden sonra göreceksiniz. Zaman zaman hayatta olup olmadığımızı öğrenmek isterseniz hancıya yaklaşın ve ona adımı söyleyin. Kozma. Bildiğini size söyleyecektir. Fakat Katakas'ın ıstakoz avcısı İbrahim daha fazla malumat sahibidir. Taze ıstakoz, ıstakoz diye pencereleriniz altında bağırdığını işitirseniz aşağı inin ve kasabanın dışına kadar onu takip edin. Size benden haber getirecektir. Bir de eğer hükümet memurları bu gece olan şeyler hakkında sizi sorguya çekerlerse bütün gördüklerinizi söyleyin. Fakat ne düşündüğünüzü söylemeyin ve bir şey düşünmeyin. Sustu. Avluda ayak sesleri duyuldu. Hancı içeri girdi. Dahi bizi kucakladı ve gitti. Hemen ardından biz de çıktık. Han evimizden 50 adım ötede ve tıpkı bizim ev gibi set kenarındaydı. Fakat odalarımızın konforuyla handa bize ayrılan odaların en iyileri olmasına rağmen basitliği arasında ne büyük fark vardı. Bu yüzden o kadar ağladık ki. Hamdolsun odalar Tuna'ya bakıyordu ve birinden ötekine geçiliyordu. Bir tek mumun titrek ışığında bu harap eşyalar, bu fakir ve eski halı karşısında elbiseleriyle kendini yatağa atan Kira, intikamının boşluğunu anladı ve benden fazla ağladı. Odamda yalnız kalmaktan korktum. Gözlerim dehşetle dolu olarak bir yorgan aldım. Ablamın odasındaki sedire uzandım. Az sonra mumları yanık ve Kira'yı gözyaşları içinde bırakarak 3 günlük işkenceden harap bir halde uykuya daldım. Ertesi sabah bana daha güzel görünen odaya güneşin ilk ışıkları girdiği zaman ne de olsa sevindim. Fakat babamla tekrar karşılaşmak düşüncesi beni çılgına çevirdi. Uyumakta olan Kira'yı uyandırdım ve kaçmamızı teklif ettim. O da benim fikrimdeydi. Gözleri kızarmış, yüzü şişmiş, yatağın kenarında bitkin bir halde duruyordu. Vicdan azabı çektiğini sandım ve ona bunu sordum. Hayır cevabını verdi. Babamın kurtulmuş olması fena halde canımı sıktı. Oğlu ile birlikte arabayı çekmiş olsaydı şu anda evimizde bulunurduk. Buranın çirkinliği beni iğrendiriyor. Odayı istikrarla dolu bir bakışla süzdü. Çıktık kapının yanında sabah serinliğinde otelci nargilesini içiyordu. Kalktı ve bizi bir reverans yaptı. Büyük bir hürmetle Türkçe. Neden bu kadar erken çıktığınızı sorabilir miyim dedi. Kira aynı dilde cevap verdi. Ebu Hasan, polisten ve babamızdan korkuyoruz. Evimde rahat durdukça emniyetinizi üzerime alıyorum. Ve arkasına baktıktan sonra alçak sesle ilave etti. Sizi bunun için buraya getirdiler. Bu adamın kim olduğunu, anamın ailesiyle münasebetlerinin mahiyetini hiçbir zaman öğrenemedim. Fakat şunu biliyorum ki, onun yanında bizi kimse taciz etmeye gelmedi. Babam da bir daha görünmedi. Bununla beraber itimat edemediğimiz için her şeye rağmen uzaklaştık. Ve işte o zaman bir ay devam eden güneş ve serserilikle dolu o güzel ve hazin hayat başladı. Bu bizim için bir yenilik, meçhul bir haz, başka bir hayat oldu. Kafesten kaçan, ihtirasla ışığa atılarak kanatlarını deneyen iki yavru kuş gibiydik. Hanın arka tarafında pek pis fakat bizim için pek pratik bir kapısı vardı. Çünkü buradan hiç görülmeden girip çıkıyorduk. Bir liman tarafındaki sırtta vücuda geçirilmiş pek iptidai bir nevi merdiveni açılan küçük bir kapıydı. Ve bu merdiven tam pencerelerimizin altında duruyordu. Bir kere felaketimize alıştıktan sonra gülerek burasının evdekine nazaran daha iyi olduğunu söylüyorduk. Çünkü anamın evinde pencereler altındaki yokuşta merdiven yoktu. Sabahları kahvaltıdan sonra erkenden kaçıyor ve öğleyin dönüyorduk. Yemeği odamıza getiriyorlardı. Öğleden sonralarını dışarıda geçiriyorduk. Hasat bitmiş olduğu için Kira buğday başaklarını toplayarak demetler yapmak ve tarlalarda iki büklüm çalışan zavallı ırgat kadınlara vermekten zevk alıyordu. Yahut da üstünde binlerce koyunun otladığı biçilmiş tarlalarda koşuşmaya gidiyorduk. Hareketli koyun sürüleri ardında toprağa pislikleriyle örtülü ve deve dikenlerinde yapağı parçaları asılı bırakarak durmadan yer değiştiriyorlardı. İhtiyar kadınlar dikenden dikene giderek yapağları topluyorlardı. Biz de onları taklit ediyor ve neşe içinde topladığımız ganimetleri kendilerine veriyorduk. Bir defasında annemizin bizden ayrıldığı iki tabiyeye kadar sarktık ve ancak o zaman fark ettik ki dayılarımızla gittiğimiz akşam yiyeceğimizi taşıyan çıkını orada unutmuştuk. Serseri köpekler bunu yırtmış ve yemişti. Geriye bez parçalarından başka bir şey kalmamıştı. Gözyaşı döktük. Felaketimizin hatırası onu unutmak üzere olduğumuz için bize daha hazin göründü. Ve bu çocukluk ıstırabının anlarını gözlerimizi şişiren taşkın neşe saatleri fasılasız takip ediyordu. Kozma dayının tabirince kuş tüyünde büyümüş sert çiçekleri olan biz, ancak anamızın odasındaki zevkleri biliyorduk. Rakslar, türküler, isveler ve yiyip içmek. Bu güzel bir şeydi. Fakat şimdi bir dışarısı mevcut olduğunu ve ışıkça zengin, yabani korkularla rahiyalı bu dışarısının daha güzel olduğunu keşfediyorduk. O zamana kadar bir keklik peşinden koşmak, bir yeşil çekirgeyi okşamak, boynuzu iri eşek arıları yakalamak, kuşların geniş malikanelerinde cıvıldaşmalarını, akşam saatlerinde görünmeyen cırcır böceğinin ötüşünü, çobanın uzaktan gelen kaval sesine katlamasını dinlemek, arının bir çiçeğin içinden ayakları sarı tozlara bulanmış olarak geri geri çıkışını seyretmek ne demek olduğunu bilmemiştik. Ve bilhassa vücut yazın bir tarlada esen rüzgarın okşamalarıyla yıkanırken kalbin duyduğu hazlar hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bütün bunları tanıdık ve tatlıların lezzeti çabuk unutuldu. Raks etmenin hazzı, nargilelerin dumanı ve tütsülerin kokusu da unutuldu. Yüzü zedelenmiş anamla intikam arzusu unutuldu. Kira'nın rengi az zamanda esmerleşmişti. Gözleri aşktan nemli, saçları bir sancak gibi dalgalanmış, sır tutmasını bilmeyen etekliği havalanmış, memeleri güneş tanrıya hazla sunulmuş, tarlalarda daha güzel bir kadının koştuğu asla görülmemiştir. Bu esnada mahallede bir dedikodu almış yürümüştü. Abimi öldüren ve babamın sol kulağını koparan anamın aşıkları olduğu iddia ediliyordu. Ve garip bir tesadüfle facia akşamı İstanbul'a hareket etmiş olan iki misafirin adları ileri sürülüyordu. Babamın cinayetin sırrını gizlediğini ve şikayette bulunmamış olduğunu anladık. Bize karşı alakasızlığından müsterih olarak seyranlarımıza daha büyük bir şekle devam ettik. Fakat bir müddet sonra Kira bu hususta daha iştahsız oldu. Çünkü mahut misafirler yeni ikametgahımızın etrafında dönüp dolaşmaya ve geçenlerin nadir olduğu liman tarafında pencerelerimiz altında serenatlar tertip etmeye başladılar. Durmadan çöken merdivenin basamaklarında güçlükle tutunarak her akşam biraz daha kalabalıklaşmaya başladılar. Sırtta gülünç bir şekilde kat kat sıralanmış olan bu adamların yaygara kopardıklarını, çalgılarının namelerini müthiş bir kakofoni içinde birbirine karıştırdıklarını, pazar yan kesicileri gibi söğüştüklerini, bazen de yokuşan aşağı dolu çuvallar gibi yuvarlandıklarını seyretmek insanı gülmeden katıltırdı. Kira ile ben hepsi randevu isteyen bu çılgınları seyretmekten hoşlanıyordu. Ebu Hasan kafalarını kovalarla soğuk su boşalttı. Fakat aşk sudan kuvvetlidir ve onlar bizi eğlendirmekte devam ediyorlardı. Onları kudurtmak için Kira eski süslerine ve cilvelerine yeniden başladı. Bu surette sabahları yalnız başıma dolaşmak zorunda kaldım. Bu halden şikayetçi değildim fakat çok uzaklara gitmedim. Tuna beni dayanılmaz bir kuvvetle çekiyordu. Yaşım 11'i geçmişti. Akıntı ile inerken kayıkçıların türkü söyledikleri kayıklardan biri içinde nehirde kaymanın zevkini tanımıyordum. O zamanlar limanda rıhtım namına bir şey yoktu. ve su göğsünüze çıkıncaya kadar 10 ila 20 adım ilerlenebilirdi. Bir kayaya binmek için küçük tahta köprülerden geçmek lazımdı. Uzakta demirli duran yelkenliler, felenklerle tahtalardan yapılmış büyük köprünün bir ucunu taşıyan dubalara teknelerini sürtüyorlardı. Türk, Ermeni ve Roman hamallardan mürekkep bir kalabalık, sırtlarında çuvallar, ağırlıkları altında esneyen bu köprünün üstünde koşarak gidip geliyordu. Evvela bütün bu halimi uzaktan seyre başladım. Sonra kasabada yaşayan 4-5 milletten çocuklara karışmaya gittim ve onların oyunlarından zevk aldım. Bilhassa bunların küçük esmer şeytanlar gibi çırılçıplak yıkanmalarını seyretmekten hoşlanıyordum. Hatta ben de onlarla birlikte suya girmek istedim. Fakat suda nasıl dövüştüklerini, birbirinin başlarını boğacak derecede suya daldırdıklarını görünce ürktüm. Bir gün benim gibi kumral bir Lipovan'ı sahile getirdiler. Hemen hemen boğulmuştu ve nefes almıyordu. O zaman onları ve kayıkları içinde uzanmış, sigara içerek veya türkü mırıldanarak güneşin altında uyuklayan barakacıları seyre koyuldum. Bir seferinde işlerinden birinden Türkçe beni suda biraz dolaştırmasını istedim. Bana kayıkla dolaşmak için birkaç para ödemek icap ettiği cevabını verdi. Halbuki ben üste para taşımak ve ödemek ne demek olduğunu bilmezdim. Beni ahmak buldu ve bana suda insanları taşımakla hayatını kazandığını anlattı. Bunları söylerken bazen arka tarafa bakıyor, göz kırpıyordu. Sonra temiz elbiselerimi süzerek bağırdı. Ah şu zengin çocukları! Yaşamak için para lazım olduğunu bile bilmezler. O zaman arkama döndüm ve bir yaşlı Türk gördüm. Güzeldi ve iyi giyinmişti. Boğumlu bir kızılcık bastona dayanmış konuşmamızı dinliyordu. Beni eliyle yanına çağırdı. Türk müsün? Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun. Hayır dedim. Ben Rumenim. Samimiyet ve dürüstlükle beni uzun boylu sorguya çekti. Fakat bütün suallerine cevap vermedim. Bununla beraber bana sempatik görünüyordu. Ah felaketi nasıl hissetmedim. Karşımdaki adam Kiran'ın ve benim hayatımızı mahveden menfur mahluktu. O devirdeki birçok benzerleri gibi haremlere köle ve cariye tedarik eden ve bir yelkenliğinin sahibi olan Nazım Efendi. Canavar, ciddi, sakin ve mutedil, bana karşı kabil olduğu kadar nazik davrandı. Allah'a ısmarladık dedikten sonra halılar ve yastıklarla döşenmiş sandığına doğru giderken lakayt bir tavırla bana dedi ki, yalnız veya kız kardeşine beraber nehirde dolaşmak istersen sandığım emrinize amadedir. Kayıkçısı olan araba çağırdı, emir verdi ve sahilden uzaklaştı. Bu teklif beni çok sevindirdi. Bundan hemen istifade etmemiş olduğumu esef ediyordum. Bir daha kendisine tesadüf edemeyeceğimden korkuyordum. Bütün hızımla hana koştum ve pencerede duran Kira'ya elimle puseler göndererek sırtım merdivenlerine çıktım. Hiç de nazik değilsin dedi. Eğlenceye gidiyorsun da beni burada yalnız başıma bırakıyorsun. Canım sıkılıyor. Onu öperek yarın bir beyin gemisinde bir prenses gibi eğleneceksin diye haykırdım. Ve soluğumu kaybedecek bir hızla ona keşfettiğim harikulade şeyi anlattım. Ah neden benden daha olgun, daha tecrübeli çıkmadı? Sözlerimi bir yudumda içti ve o derece başı döndü ki muhteşem bir yelkenli içinde Tuna'da dolaşmak sabırsızlığından o gece gözüne uyku girmedi. Ertesi sabah öğleye kadar yalnız kendi tuvaletiyle ve beni süslemekle meşguldü. Öğleye doğru nehir kıyısına gittik. Arap küçük sandalyeli oradaydı fakat Türk ortada yoktu. Kira cesaretle sordu. Bizi gezdirmek için gene sana emir verildi mi? Adam ayağa kalkarak evet cevabını verdi. Kira dar köprünün üstüne koştu ve bir dişi geyik gibi sandala atladı. Peşinden giderken arkamda bir kayıkçının felaket anlarımda hatırladığım şu sözlerini işittim. Ne güzel av. Bu sözü Kira'ya anlattım ve ne demek istediğini sordum. Ne nedenini bilmeyen budalanın biridir dedi. Hafif bir meltem esiyordu ve biz ilk defa olarak bu pürüzsüz akışın lezzetini tattık. Sandalın yelkeni hafifçe şişmişti. Sahil uzaklaşıyordu. Birden açıktaki ufak dalgalar üstünde sandal oynamaya başladı. Kira korktu ve haykırdı. Nehrin ortasına gitme, liman kıyısını takip et. Arap dübeni harekete getirdi. Sahile doğru döndük. Sırtın üzerinde münzevi hüznü içinde evimiz göründü. Yanında odalarımızın açık pencereleriyle han duruyordu. Sandal yavaşça ve limanın kalabalık kısmının sayısız yelkenli mavna ve dubaların yanından geçti. Kıyının öbür ucuna geldiğimiz zaman sandal denha bir iskeleye doğru ilerledi ve yanaştı. Karada Türk bizi ayakta bekliyordu. İlerledi, uzun bir reveransla Kira'yı selamladı ve yere atlamasına yardım etti. Kira bundan çok iftihar duydu. Adamın ipsiz sapsız misafirlerimize görmediğimiz kibar hareketleri, zarif tavırları vardı. Ah, yaşamak saadetine kendini kaptıran zavallı insan kalbi. Biz ne kadar körüz. Karaya çıkışımızda adamın şüpheli bir şekilde hemen orada hazır bulunuşunu fark etmemek için ne kadar sersem olmalıydık. O daha kurnazca davrandı. Sükuneti, itidali ve beyaz sakalı karşısında Kira çılgınlığı ondan yelkenlisini gezme istemeye kadar vardırdı. Bu adamın canına minnetti. Fakat avından emindi. Ve nefis surette temiz bir Türkçe ile cevap verdi. Fakat şimdi olmaz küçük hanım. Yelkenlim nehrin öte tarafında macin üzerinde yük almaktadır. Çalkantıya alışık olmadığınız için rahatsız olabilirsiniz. Fakat yakın zamanda merakınızı gidereceğim. Şimdilik sandalı evinizi amade tutmakla bahtiyarım. Ondan faydalandığınızı görmek benim için bir şeref olacak. Böyle söyleyerek ipek elbiselerini dalgalandıran büyük bir temenna ile bizi selamladı. Elini alnına, dudaklarına ve göğsüne götürdü ve sandalına bindi.